Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Son zamanlarda karşı konulamaz bir şekilde çözülmeyi bekleyen, yüreğine ve aklına ıstırap veren, korkunç, vahşi ve tuhaf sorular demek çok önceden içine doğmuş ve perçinlenerek büyümüştü. Şimdi annesinin mektubu bir gök gürültüsü gibi içinde patlıyordu. Artık oturduğu yerden acı çekmemesi, çözülmemiş sorunlarla kendini üzmemesi gerekiyordu. Hemen şimdi, hiç vakit kaybetmeden bir şeyler yapmalıydı. Ama öyle ama böyle bir karara varması gerekiyordu. Ya da yaşamaktan vazgeçmeli, diye birdenbire öfkeyle haykırdı. Sessizce kaderine boyun eğip, onu olduğu gibi kabullenip, sonsuza dek çalışma, yaşama ve sevme hakkından vazgeçerek içindekileri boğacaksın. Şimdi anlayabiliyor musunuz saygıdeğer beyefendi? İnsanın gidebilecek hiçbir yerinin olmamasının ne demek olduğunu şimdi anlayabiliyor musunuz? Birden Marmeladov'un dünkü sözlerini hatırladı. Her insanın mutlaka gidecek bir yeri olması gerekir. Birden irkildi. Aklına yine dünkü düşünceler gelmişti. Fakat irkilmesinin sebebi bu düşünceler değildi. O bu düşüncelerin aklına geleceğini zaten biliyor, önceden hissediyor ve hatta bekliyordu. Yani bunlar tamamen dünkü düşünceler değildi. Fakat aralarındaki fark şuydu. Bir ay önce, hatta dün akşam bile bu düşünceler yalnızca hayaldi. Kendisine tamamen yabancı ve korkunç gelen yepyeni şeyler çıkmıştı karşısına. Birdenbire bunun bilincine vardı. Başından aşağı kaynar sular boşaldı. Gözleri karardı. Ortada iki cinayet var. Katili biliyoruz. Onu öldürürken de izledik. Bir cinayet işlemek için çıktı yola. Merdivenlerden heyecan ve korkuyla inerkense iki ceset vardı ardında. Paltosunun altında saklı baltası, biraz ganimet ve bolca soru işareti, suçluluk duygusu, karmaşa, gerilim. Suçluydu. Ceza biletini ise kendi kendine kesmişti çoktan. Onu buhranlardan buhranlara sürükleyecek bir vicdan azabı. Ama diğer yanda da neredeyse kendini haklı bulmasına neden olan ilk kurbanı tefeci kadına karşı duyduğu nefret. Ya da belki o kadında vücut bulan her şeye, sömürüye, yoksulun üzerinden yaşamaya, haksız kazanca, düzene karşı bir nefret. İkinci kurbanı yaşlı kadının kız kardeşiydi. Ve asıl pişmanlığı da oydu zaten. Zamansız çıkıp gelen genç ve masum bir kadın. Mecburen o da almıştı nasibini öldürücü balta darbelerinden. Evet efendim, ben okurumun bu bölümünde gelmiş geçmiş en tanınmış roman kahramanlarından biriyle haşır neşir olacağız. Kahramanımızın adı Raskolnikov. Romanımız Suç ve Ceza. Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin 1866 yılında 12 ay boyunca Rus Habercisi dergisinde yayımlanan, Sibirya sürgününün ardından kaleme aldığı, olgunluk döneminin ilk romanı olarak kabul gören ölümsüz eseri, bir büyük edebiyat klasiği, dünya tarihinin belki de en bilinen romanı. Dostoyevski, Suç ve Ceza'yı yazarken aslında gazetede okuduğu bir cinayet haberinden yola çıkar. Ama hayatının hemen hemen her döneminde maddi sorunlarla boğuşan yazar, yokluğu, yoksulluğu iyi tanımaktadır. Ne tefeciler, ne bu sistem, ne de suç kavramı yabancıdır ona. Cezayı da iyi bilmektedir. İdam cezasının kıyısından dönmüştür ne de olsa. Hapis hayatını, sürgünü tatmıştır. Doğduğu ilk andan itibaren hiçbir zaman hayatı kolay olmamıştır zaten. İsterseniz Raskolnikov'a geçmeden önce Dostoyevski'den söz edelim biraz. Dünya edebiyatına unutulmaz karakterler ve eserler armağan eden büyük yazarın izini sürelim önce. Fyodor Mihailovich Dostoyevski 1821 yılında Moskova'da dünyaya gelir. Doktor olan babası katı bir insandır ve çoğunlukla sarhoştur. Annesi daha yumuşak kalpli, daha kültürlü biridir. Ancak ne yazık ki oğlu 15 yaşındayken hayatını kaybeder. Genç Fyodor da St. Petersburg'a mühendislik okumaya gider. Üniversite eğitimi sırasında aldığı babasının öldürülme haberi onun hayatının dönüm noktalarından biri olacaktır. Babasından içten içe nefret eden gencin bu haberden sarsıldığı, cinayette hiçbir etkisi olmadığı halde babasına karşı hissettiği olumsuz duygular nedeniyle suçluluk duyduğu, hatta hayatı boyunca peşini bırakmayacak Sara nöbetlerinin de ilk o zaman başladığı söylenir. Mezun olduktan sonra ordunun istihkam bölümünde çalışmaya başlar. Ancak genç Fyodor çocukluğundan beri okumaya ve edebiyata düşkündür. Bu ilgisi onu eğitimini aldığı işten uzaklaştıracak ve yazmaya yönlendirecektir. 1846'da ilk romanı İnsancıkları bitirir. ve dönemin etkin eleştirmeni Belinsky'nin ilgisine ve övgüsüne mazhar olur. Romanın en ilgi çekici yanlarından biri, yoksulluğun sadece maddi değil, ruhsal etkilerinin de tasvir edilmiş olmasıdır. Zaten bu romanla başlayan edebiyat hayatında Dostoyevski her zaman insan ruhunun karanlık dehlizlerinde gezinecek, psikolojik ve felsefi olarak tanımlanacak eserleriyle insanı anlamaya ve tüm yönleriyle anlatmaya adayacaktır kendini. Onun karakterleri ne pirupaktır ne de tam bir canavar. İnsana dair tüm karşıtlıklar bir aradadır ruhlarında ve hep birbirleriyle savaş halindedir. İnsancıkların ardından içlerinde beyaz gecelerinde olduğu öyküler ve novellalar yayımladı yazar. Ancak bu eserlerinin hiçbiri insancıkların parlak başarısını tekrarlayamadı. Hatta Belinsky ve çevresindekiler tarafından toplumsal meseleler yerine psikolojiyi ön plana çıkarmasıyla eleştirildi. Ayrıca bu çevre onun utangaç ve aşırı duyarlı ruh halini de pek benimsemedi. Kısa zamanda dost yerine düşman kazanmıştı genç yazar. Turgenev örneğin onun hakkında alaycı bir şiir bile kaleme almıştı. Evet, Dostoyevski'den söz ederken Turgenev de giriyor devreye, Belinsky'de, Tolstoy'da, Çehov'da, hatta Gogol ve Puşkin'de. Öyle gösterişli bir edebiyat çağında eserler vermeye başlıyor ki yazar, neredeyse bu isimleri birbirinden bağımsız anlatmak da mümkün olmuyor. Biz şimdi Dostoyevski diyoruz ama işte bütün o büyük adamlar da duruyorlar köşe başlarında. Ellerinde kocaman eserleri, birlik olup koskoca 19. yüzyıl Rus edebiyatını var ediyorlar. Yani konu derin yine. Bu derin sularda boğulmamak için başka bir yazardan destek almak en iyisi. Suç ve Ceza'nın 2018 yılında Doğan Kitap tarafından yapılan yeni baskısına ön söz yazan, Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından birini, Zülfü Livaneli'yi aradım ben de. Nicedir uzun uzun sohbet etmemiştik. Hem hasret giderdik hem de derin sularda birlikte kulaç attık.
Söz konusu Dostoyevski olunca konuşulacak çok şey var haliyle. Koskoca bir 19. yüzyıl Rus edebiyatı var. Devrime doğru koşan böyle çalkantılar içinde koca bir Rus imparatorluğu var. 20. yüzyıl edebiyatını ve düşünce tarihini etkileyen bir sürü yapıt var. İsterseniz 19. yüzyıl Rus edebiyatını bu denli etkin kılan neydi? Biraz ondan konuşarak başlayalım. Sonra da Dostoyevski'nin bu dönem edebiyatındaki yerinden belki biraz söz ederiz. Ne dersiniz?
Olur, tabii seve seve yaparız. Şimdi aslında edebiyat toplumun önemli bir parçası, göstergesi olduğu için topluma bakarak ve yönetime bakarak belki başlamakta yarar var. Şimdi biliyoruz ki Rus Çarlığı, onların Büyük Petro dediği, bizim Deli Petro dediğimiz imparatorun çabalarıyla modernleşti ve batılılaştı. Hakikaten çok net bir şey koydular kendilerine, hedef koydular. Bu Asya toplumu, Slav toplumu, biz batılılaşacağız dediler. Zaten şu anda Rusya'yı bize temsil eden edebiyat eserleri, romanlar, baleler, tiyatrolar, müzik eserleri, Çaykovskiler, Rahmaninovlar falan. Bunların hepsine bakın, hepsi Petro sonrası, yani 19. yüzyıl. Da oldu bunlar Rusya'da. Başka ondan önce hiçbir şey yok. İlginç bir şey bu. Yani ülkenin kendi yarattığı değil de batılılaşmayla ortaya çıkan bir şey. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bizim de tabii aynı dönemlerde batılılaşma çabalarımız çok oldu. Şimdi 2. Mahmud'a gavur padişah dediler biliyorsunuz. 3. Selim'i odasında öldürdüler, bıçakladılar. 2. Mahmud'a gavur padişah dediler ve ondan sonra gelenleri de sürekli bu batılılaşma yolunda engellediler. Bu tabii dinin etkisiyle daha çok oldu. Bir şeriat meselesinden dolayı oldu. Yani bu aslında ben böyle bir çalışma bir kitapta yapmak istiyorum. O Petro neyi başarabildi ve böyle koskoca bir Sovyetler Birliği, uzayda Amerika ile yarışan Sovyetler Birliği, daha sonra da bu şey çıktı işte Rusya çıktı, koca bir devlet. Neden biz bunu başaramadık ve niye yapamadık? Yarı yolda kaldık. Daha sonra Atatürk devrimleri Osmanlı modernleşmesinin sonunda belli bir noktaya getirdi. Şimdi böyle baktığımız zaman roman bir bu nedenden dolayı, yani çok modern roman böyle gelişti. İkincisi de Rusya'nın romanında arayışlar var. Yani romancılar bizde de olduğu gibi hani Şinasiler, Namık Kemaller falan romancı da şairler gibi falan daha çok Rusya nasıl kurtulur, Rusya nasıl, nereye gider, Rusya ana diyorlar onlar zaten. Çok motherland, çok sevdikleri bir şey. Kimi diyorsa ki işte batılılaşarak, tamamen batı gibi olarak kurtulabilir, Turgenev gibi yazarlar. Kimisi Dostoyevski ve Tolstoy gibi Rus Slav ruhuna ve onun inancına, İsa'ya sığınarak olabilir diyor. Ve böyle kimileri de işte o yaklaşan Bolşevik devrimini bekliyor. Bu karma karışık, alt üst olan bir topluma bakmayı bildikleri için didaktik olarak değil ama öyle karakterler yaratıyorlar ve öyle labirent, insan labirenti yaratıyorlar ki bu karakterler aracılığıyla biz her şeyi görüyoruz. Mesela trenlerde insanların ne konuştuğunu da anlıyoruz. Trenlerde konuşuyorlar adamlar, böyle Rusya üstüne konuşuyorlar. Mesela tiyatrolarda neler oynandığını, neler konuştuklarını falan biliyoruz. Sosyete salonlarında Fransızca konuşuyorlar zaten. Fransızcanın artık orada asil bir lisan, Rusçanın ise küçümsenmeye başlandığını da görüyoruz. Devrimcileri görüyoruz, dekabristleri görüyoruz. Ve sonunda Çehov'un piyeslerinde ve hikayelerinde de o malikanelerinde, yazlıklarda, kayın ağaçlarına bakarak sıkılan, ne yapacağını bilemeyen ve ruhu sıkılan, büyük bir değişimi hisseden ama ne olduğunu, ne yönde olduğunu bilemeyen insanların hikayelerini okuyoruz. Ama bunların temelinde bir şey var. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Bunların temelinde bir şefkat var. Bu Rus romancıların ve edebiyatçıların ve müzisyenlerin Rus halkına karşı duydukları bir şefkat var. Anlattıkları insanları bir şefkat duygusuyla sarıp sarmalıyorlar. Bence Rus romanını İngiliz'den, Fransız'dan ayıran o dönemdeki romanın en önemli özelliği bu şefkat duygusu ve bu sıcaklık.
İnsanı anlama çabası da diyebiliriz belki bu şefkate, değil mi?
Tabii. Şimdi insanı anlama çabasını Tolstoy daha geniş epik tarzla yapıyor. Yani olayların içine insanları yerleştirip geniş olayların içine, Borodino Savaşı gibi çok büyük altüst oluşların içindeki insan karakterini anlamaya çalışıyor, anlatıyor da. Şimdi Dostoyevski daha minimal yapıyor onu. Tek bir insan, küçük bir çevre. Yer altından notlarda aşağı kapanmış bir adam, bodrumuna kapanmış bir adam. Öbüründe yani bir ailenin cinayet hikayesi, babalarının öldürülmesi. Ötekinde bir suç işleyen, cinayet işleyen bir öğrenci. Yani ilginç karşıtlıkları ortaya koymuşlar. Dostoyevski suç ve ceza, suçun ve cezanın hem karşıt hem birlikte ele alındığı gibi bir şey yaparken aynı zıtlığı Tolstoy savaş ve barış olarak yapıyor. Çok ilginç romancılar bunlar tabii. Yani dünyadaki bu kadar sarsıcı etkileri de boşuna değil.
Ve dediğiniz gibi aslında hepsinin bir yüzyıl boyunca bu kadar etkin olması ve dünya edebiyatını bu kadar etkileyen eserler ortaya konması da boşuna değil. Yani o yüzyılın da tüm o çalkantılarıyla ama bir yandan batılılaşma çabasıyla getirdiği bir düşünce hareketliliği, bir edebiyat hareketliliği diyebiliriz herhalde.
Tabii. Yani moderniteyle, kendi dönemine göre moderniteyle gelenek arasında çırpınan bir toplum var orada. Bir huzursuzluk var. Herkeste bir huzursuzluk var. O da bu dediğim temeline indiğin zaman Rus çarlığı, kilise, işte bildiğimiz büyük Rus gelenekleri, Slav hüznü, bütün bunlar varken bir taraftan da korkunç bir modernite başlıyor. Ve özellikle Petro'dan sonra. Bu tabii romanlara yansıdı yani. Romanlarda görüyoruz. Mesela nihilist çok vardır. Rus romanında nihilist tipler. Çünkü bu artık Rusya'nın Tanrı fikrinden kopuşunu simgeler. Böyle insanlar henüz toplumun hepsinde yoktur ama öncüleri görülmeye başlamıştır. Mesela birisi, bir öğrenci der ki ben bu gece intihar etmeye karar veriyorum. Kendimi asacağım, öldüreceğim. Benim iradem eğer üstünse ben ölmüş olacağım. Ama Tanrı'nın yarattığı kul ölmesin istiyorsa, Tanrı'nın iradesi daha yüksekse ölmeyeyim, öldürmesin bakalım. Şimdi böyle şeyler, yapılan olaylar, bizde de aslında o dönemde bunlar çok vardı. Hani kendi intihar eden ve kendi ölümünü son ana kadar, yani kalem yazamayana kadar kaleme alan, yazan doktor hikayesi gibi, bizde de hikaye değil, gerçekten yaşanmış. Böyle şeyler bizde de vardı. 19. yüzyıl insanları daha şeydir, daha coşkulu, daha romantik, daha büyük fikirler. Şu anda biz tabii daha küçük küçük şeylere kapandığımız için hem vücut hem ruh olarak tam olarak onları anlayamıyoruz.
Zülfü Bey'in az önce sözüne ettiği doktorun ismi Beşir Fuat. Henüz 35 yaşındayken 1887 yılında bileklerini usturayla keserek intihar eder ve hissettiklerini de bilinci onu terk edene kadar kaleme alır. Gerçekçi edebiyat işte. İlgilenenler daha ayrıntılı araştırabilsinler diye not düşeyim dedim. Evet, dönelim biz Dostoyevski'ye. Edebiyattan beklediği onayı alamayan Dostoyevski bu dönemde siyasetle de yakından ilgilenmeye başlar ve 1849 yılında da devlet aleyhine bir komploya karıştığı iddiasıyla tutuklanır. İdama mahkum edilir ancak son anda 8 arkadaşıyla birlikte cezası hapse dönüştürülür ve Sibirya'ya gönderilir. Yazarın buradaki hapis hayatı suç ve ceza kavramlarını düşünmesi için uygun ortamı sağlayacak ve bir büyük romanın doğmasına neden olacaktır.
Suç ve Ceza Dostoyevski'nin olgunluk döneminin ilk romanı olarak kabul ediliyor aslında. Dünya edebiyatında ve Dostoyevski'nin edebiyatında yeri nedir sizce Suç ve Ceza'nın?
Çok büyüktür. Suç ve Ceza dünya tarihinde yazılmış en büyük kitaplardan bir tanesidir. Bu bir gazete haberinden çıkmıştır ama bunu gene de tali bir olay, ikincil bir olay olarak görme eğilimi vardır Rusya'da o sırada. Ve derler ki abartmış işte bu gene, yani almıyor bir öğrenci, biliyor toplumu kurtaracağım diye bir tefeci kadını öldürüyor da şu oluyor bu oluyor falan diye. Yani çok büyük bir roman olduğunu biliyorlar fakat tezini çok kabul etmiyorlar, yani böyle bir şey yoktur diye. Oysa şu gün neyle yaşıyoruz? Biz Raskolnikovlar çağında yaşıyoruz. Yani herkes hemen hemen bir Raskolnikov oldu. Şiddet çok arttı, kendi inancı şu ya da bu. İnancı uğruna adam öldürme ve dünyayı kurtarma fikri çok yaygınlaştı. Bir de mesela onun Ecinliler diye çevrilen romanında bir Şatov diye bir arkadaşlarını öldürürler oradaki devrimciler. Şimdi bizde de sandık cinayeti oldu işte, öldürüp sandığa koydular Boğaziçi Üniversitesi şeyleri. Şimdi yani insanlığın ne yöne doğru gideceğini kestirebilmiş, bunu açıkça ortaya koyabilmiş bir insan. Onun için Dostoyevski giderek daha da önemseniyor, giderek daha da parlıyor ve aşılmaz romanlar onlar. Çünkü hala biz Dostoyevski'nin tasvir ettiği, yani böyle olacak diye biraz tasvir ettiği dünyanın içindeyiz. O inferno'nun içinde yaşıyoruz.
Evet, neredeyse bir kahin olarak da kabul ediliyor, evet. Öyle değil mi?
Öyle öyle, kahin gibi gerçekten bu anlattıkları. Ama o dönemin tabii gene dini baskılar altında, etkiler altında olan çara bağlılık yeminleri, Hazreti İsa'ya güneş çıkarma falan. Böyle bir Rusya'da çok da anlaşılmıyordu tabii onun ne yapmak istediği. Ya bu kadar mı kötü insanlar, bu kadar mı böyle yapıyorlar, ama işte öyle, haklı çıktı. Hakikaten öyle.
Şimdi size ne desem ki? 1,5 yıldır tanırım Rodion'u. Somurtkan, karamsar, burnu havada gururlu biridir. Son zamanlarda da, belki de daha uzun zamandır, şüpheci ve kuruntulu bir hale geldi. Yüce gönüllü ve iyi kalplidir. Duygularını açığa vurmaktan hoşlanmaz. Kalbinden geçenleri sözcüklerle ifade etmektense kabalıkla dışa vurur. Aslında her zaman kuruntulu değildir ama soğuktur. Gaddarlık derecesinde duygusuzdur. Doğrusunu söylemek gerekirse birbirine tamamen zıt olan iki farklı karakter sürekli yer değiştirir onda. Bazen de kapalı bir kutu gibidir. Hiçbir şeye vakti yoktur. Her şey ona engeldir ama o hep yatar, hiçbir şey yapmaz. Eğlenceli biri değildir ama kıvrak zekalı olmadığından değil de böyle saçmalıklarla vakit kaybetmek istemediğinden böyledir. Konuşulanları hiçbir zaman sonuna kadar dinlemez. Başkalarına ilginç gelen şeyler onun hiçbir zaman ilgisini çekmez. Kendisini aşırı derecede değerli görür ama bu konuda hiç de haksız sayılmaz. Yani daha ne söylesem ki? Bana kalırsa sizin gelişiniz onda çok önemli bir etki yaratacak. Razumihin'in Rodion hakkında anlattıklarına üzülen Pulheria Aleksandrovna, ''Tanrı aşkına!'' diye haykırdı. Razumihin sonunda cesaretini toplayıp Avdotya Romanovna'ya bakabildi. Konuşurken göz ucuyla sürekli ona bakmıştı. Avdotya Romanovna ise masanın başında oturmuş, ilgiyle onu dinlemiş, sonra tekrar ayağa kalkmış ve kollarını kavuşturup dudaklarını büzerek volta atmaya başlamıştı. Yürürken bir yandan da sorular soruyordu. Aslında Dostoyevski'nin Sibirya dönüşü yazdığı ilk roman değildir Suç ve Ceza. Önce Ezilenler, Ölüler Evinden Anılar, Yer Altından Notlar gelmiştir. Suç ve Ceza ile eş zamanlı olarak yazdığı ve kendi kumar tutkusundan da izler taşıyan kumarbazsa ona ölümüne kadar eşlik eden kadını Anna'yı getirmiştir. Romanı dikte ettirmek için işe aldığı Anna, daha önce de mutsuz bir evlilik yapmış olan yazarın hayatına düzen ve sevgi katar, tabii olabildiğince. Aralarında Ecinliler, Budala ve Bir Yazarın Günlüğü gibi önemli eserlerin de olduğu edebi hayatının son eseri ise bir başka başyapıt Karamazov Kardeşler olacaktır. 3 yıllık çalışmanın ardından yayınlanan Karamazov Kardeşler'le yazarın 1881 yılındaki ölümü arasında sadece 2 yıllık bir zaman vardır. Artık esas olana gelelim mi? Rodion Romanovich Raskolnikov. Suç ve Ceza'nın biraz önce dinlediğiniz bölümde arkadaşı Razumihin'in anlattığı gibi iki ayrı kişiliği tek bir vücutta birleştiren ana kahramanı. Bir yanıyla soğuk, acımasız, diğer yanıyla yüce gönüllü, şefkatli. Tefeci kadını ve kız kardeşini baltayla öldürebilecek kadar gaddar ama bir meyhanede tanıştığı Marmeladov'un ölümü üzerine ailesine cebindeki son kuruşu bile verebilecek kadar merhametli. Romanın başında yokluk içindeki eski üniversite öğrencisi Raskolnikov'un tefeci kadını para için öldürmek istediğini düşünürüz. Çünkü tek kuruşu yoktur ve kazanma ümidi ya da çabası da kalmamıştır. Ancak cinayetten sonra çaldıklarını, ki bunlar kadının elindeki değerli malların sadece küçük bir kısmıdır, bir avludaki taşın altına bırakmasıyla birlikte asıl nedenle ilgili sorular sormaya başlarız. Aslında kahramanımız da sorular sormaktadır sürekli kendine.
Raskolnikov aslında suçu para için işliyor başlangıçta. Para için işliyor ama sonra aldığı çaldığı şeyleri taşın altına koyuyor. Ve tüm roman boyunca da aslında biz cinayeti neden işlediği sorusuyla hep karşı karşıyayız, öyle değil mi?
Evet, fakat işte toplumu kurtarmak, bu tefeciler, asalaklar, bu toplum için zararlı olduğunu gördüğü unsurlardan kurtarmak gibi bir ideali var. Onun için yapıyor bu hadiseyi ama sonuçta mesela Sefiller Jean Valjean'da da bu çok rastlanan bir tema. Rus romanında çok ama Fransız'da da var. Çile çekerek arınmak. Ama böyle bir kurum olacak ki sizin toplumunuzda, böyle yerleşik bir şey olacak ki siz de ona göre romanını yazın. Türkiye'de Raskolnikov yazılsaydı bizim o dönemin romancılarından bir tanesi Halis Ziya falan kalkıp ya da daha önce Raskolnikov'u yazsaydı İstanbul'da Mehmet Ali diye, gerçekçi olmazdı, inanmazdı kimse ona. Çünkü bizde Raskolnikov yazılamaz. Öyle bir şeyimiz yok, alışkanlığımız, öyle bir davranış biçimimiz yok.
Cinayetin ardından Raskolnikov zor günler geçirecektir. İçindeki saplantılı suçluluk duyguları onu fiziksel olarak da yaralayacak, ateşi bir inip bir çıkacak, kendinde olmadığı saatler yaşayacaktır. Bu dönemin ardından cinayet artık St. Petersburg'da herkes tarafından bilinir hale geldiğinde şehri amaçsızca dolaşır. Yine kendinde değildir. Neredeyse cinayetle olan bağını açık etmek ister gibi davranmaktadır. Hatta suç mahalline bile geri döner ve daireyi kiralamak istediğini söyler. Bu buhranlı ve bilinçsiz gezintileri sırasında bir meyhanede tanıştığı Marmeladov'un bir araba tarafından ezildiğini görür. Onu evine, ailesine götürür. Meyhanedeki sohbetlerinde onlar hakkında da bilgi sahibi olmuştur. Adamın ölümü üzerine annesinin ona gönderdiği parayı bu aileye verir. Ve orada Ayyaş Marmeladov'una aileyi geçindirmek için fahişelik yapan kızı Sonya ile tanışır. Sonya, kutsal bir amaç uğruna üvey annesine ve küçük kardeşlerine destek olabilmek için yapmaktadır bu mesleği. Belki de bu yanıyla Raskolnikov'a benzemektedir. Çünkü o da tefeci kadını, yoksulları kurtarmak için öldürmüştür bir anlamda. Kendine yakın bulacaktır bu soluk benizli, yalnız, ürkek, gösterişsiz kadını. Bu genç kadın da toplumun gözünde bir suçludur. Henüz kimse bilmese bile Raskolnikov da öyle değil midir? Roman boyunca Raskolnikov'un ruhundaki mücadeleye tanıklık ediyoruz. Ama sadece onun ruhsal çözümlemelerine dayanmıyor elbette roman. Tüm karakterler kişilik özellikleriyle kanlı canlı dikiliyor karşımıza ve olay örgüsündeki kilit rollerini başarıyla oynuyorlar. Örneğin Raskolnikov'un suçlu olduğuna inanan ve onu itiraf ettirmek için çeşitli psikolojik yöntemlere başvuran cinayet soruşturmasının başındaki Porfiri Petrovich. Ne olursa olsun hep arkadaşının yanında duran ve ona destek olan hayat dolu ve pratik Razumihin. Raskolnikov'un ailesini yokluktan kurtarmak için hoşlanmadığı bir adamla evlenmeyi kabul eden soğukkanlı kız kardeşi Dunya. Kendinden yoksul birinden daha iyi bir eş olacağını düşünen cimri ve çıkarcı avukat Lujin. Evinde çalıştığı sırada Dunya'ya ilanı aşk eden zengin ve ahlaksız Svidrigailov ve elbette hayat kadınlığı yapsa bile masum ve utangaç Sonya. Dostoyevski'nin romanlarında yarattığı bu çok boyutlu ruhsal dünyayı kötülüğü desteklemek olarak algılayan bir kesim de olmuş hep. İnsanın karanlık yanını görmekten rahatsız olanlar.
Şimdi daha sonra Sovyetler Birliği'nde Lenin bile bir kötülük dehası diyordu. Oysa kötülük yoktur. Bakın Dostoyevski'nin bütün romanlarında bir aydınlığa çıkış vardır. Kötülüğü o kadar kontrast koyar, karanlığı o kadar artırır ki aydınlık da o derece parlak hale gelir. Yani kendi ruhunu arındıran insanlar vardır, kendini affettiren insanlar vardır, Alyosha gibi, Karamazov kardeşlerdeki Alyosha gibi bir temiz yürek vardır. Sürekli böyle bir aydınlığa götürür en sonunda. Onun için ben çok karamsar olduğunu düşünmüyorum ama Freud'un da söylediği gibi insanda bir destrüktif taraf var, bir yıkıcı taraf var. Ve bu yıkıcı taraftan dolayı insanlığın içinde karanlık var. Yani sadece sözlerinden, sadece davranışlarından, toplum içindeki sosyalleşmesinden anlaşılmıyor insanlar. Yüreklerinde çok daha acayip şeyler var.
Hoş, onun karakterleri mesela Raskolnikov'u ele alacak olursak sonunda bir şekilde itiraf ederek kendini bir çeşit günah çıkarma gibi bir suçtan azade olmak demeyelim de kendini affetme çabasına giriyor. Ama çağımızda şiddete başvuranlarda bunu da görmüyoruz, öyle değil mi?
Yok, yok, maalesef yok. Yani suç görüldüğü zaman suç olur, görülmediği zaman seninle Tanrı arasında o suç olmaz. Daha doğrusu suç olur da esas o adam öldürüp de rahat eden kişi bir yerde bilmem bir şey olsa, utanılacak bir duruma düşse utanır. Utanmak bizde suç işlemekten çok daha önemli bir kavramdır. Utanma vardır. Sorumluluk ve o sorumluluğu taşımak ve ondan dolayı elini taşın altına koymak, fedakarlık etmek, bir katarsise ulaşmak, bu ne yazık ki doğu toplumlarında yok. Dışa dönük yaşanıyor, içe dönük değil.
19. yüzyıl, 20. yüzyıl ya da 21. yüzyıl. Zaman geçiyor, teknoloji gelişiyor, hayat koşulları değişiyor ama insanoğlunun ruhundaki karmaşalar sürüyor. Ama zamanın ruhu bu karmaşalarda da değişiklikler yaratıyor elbette. Yine de içimizde karanlıkla aydınlığın savaşı aynı. Kimse salt iyi ya da salt kötü olarak tanımlanamaz, öyle değil mi? Raskolnikov'dan sonra öyle de anlatılamaz. Dostoyevski Suç ve Ceza'da kahramanlarının psikolojisini ön plana alarak ama bir polisiye gerilimi yaratarak bir çığır açmış aslına bakarsanız. Raskolnikov'un kendine sorduğu sorular, yaşam coşkusuyla yaşama korkusu arasında gidip gelen ruh hali, insanı anlamamız için bir rehber sanki.
Unutulmaz bir roman kahramanı karakteri Raskolnikov. Yani parça parça konuştuk ama böyle bir iki cümleyle nedir onu bu denli unutulmaz kılan sizce?
Bir kere Dostoyevski'nin çok ilginç özellikleri var. Ben Saint Petersburg'a kitabım Rusça yayınlandıktan sonra davetli gittim. Ve Dostoyevski atmosferini iyice orada soluma imkanı buldum. Aslında küçük bir köprüden geçiyorsun, Gogol'ün anlattığı köprü. Nevski Caddesi zaten bütün Rus romanlarında geçen bir cadde. Ve benim de orada bu kuvvet diye bir kitap evinde şeyim vardı, imza günüm ve konferansım. Ve tabii o Nevski'yi görünce bile heyecanlanıyorsun. Çünkü edebiyat başkenti. Fakat dikkat edin, Dostoyevski'nin romanlarında tasvir yapılmaz. Mesela St. Petersburg'un evleri, damları, işte akşam, kışın erken çöken karanlık, işte şudur budur falan, katliyen bunlar yapılmaz, tasvir yoktur. Ama sanki bunları yapmış gibi öyle bir tanırsınız, öyle bir hissedersiniz ki insanlara yansımalarından dolayı tanırsınız. Bu çok büyük bir ustalık. Bunu bu kadar verebilecek insan dünyada kaç romancı bunu yapabilmiştir bilmiyorum. Çok enteresan bir şey. Şimdi bir radyo interview'ına davet ettiler beni, bir radyo konuşmasına. Oraya gittik. Böyle sarı apartmanlar, avlulu. Avluları var. Ya içeri o avluya girdim. Yağmurlu bir gün. Duvarlar böyle nemli falan. Ya tam bana Raskolnikov ve şeyi hatırlatıyor. Halbuki evi anlatmadığı halde, o avluyu anlatmadığı halde, tasvir etmediği halde inceden inceye. Ya dedim ki burası bana geldiğim andan beri Dostoyevski. Aa dediler, tabii şu yani iki ev ötede oldu dediler olay. Sadece insanların ruhlarındaki kargaşayı anlatarak iklimi, içinde yaşanan ortamı hissettirebilmek çok büyük bir ustalık. Yani Dostoyevski'nin bir yazı sırrı var. Dickens için de söylerler ya, bir yazısında bir sır var. O eline kalemi aldığı zaman başka türlü anlatıyor. Ve o sizi birdenbire içine alıyor, çekiyor. Tolstoy'un da zaten evden kaçtığı zaman o karısıyla anlaşmazlığı var biliyorsun. En son evden kaçıp o bir trenle kaçmaya çalışırken bir tren istasyonunda öldü ya. Elinde Karamazov kardeşler vardı gene.
Senin yaptığın da aynısı değil mi? Sen de kuralları çiğnedin, çiğneyebildin. Kendi ellerinle öldürdün kendini. Kendi hayatını mahvettin. Fark eden hiçbir şey yok. Ruhunla, aklınla yaşayabilirdin. Ama sene ya da bitirdin her şeyi. Tek başına kalırsan dayanamazsın. Benim gibi aklını kaçırırsın. Daha şimdiden delirmiş gibisin zaten. Demek ki ikimiz beraber aynı yolda yürümeliyiz. Gidelim. Neden? Neden böyle konuşuyorsunuz? Diye sordu onun sözleriyle tuhaf bir heyecana kapılan Sonya. Neden mi? Artık böyle kalamayacağın için. İşte nedeni bu. Artık çocuk gibi ağlayıp zırlamamalı, ciddi ciddi düşünmelisin. Tanrı da ağlamana razı olmaz zaten. Hadi o veremlinin aklı başında değil ve yakında ölecek. Peki ya çocuklar ne olacak? Poleçka da mahvolmayacak mı? Burada her köşe başında anneleri tarafından dilenciliğe gönderilen çocuklar var. Görmedin mi hiç? Ben o annelerin nerede ve hangi koşullarda yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Orada yaşayan bir çocuk, çocuk kalamaz. En fazla 7 yaşında ahlaksızlığa ve hırsızlığa başlar. Oysa çocuklar Mesih'in suretidir. Kutsal hükümranlık onlarındır. Tanrı onları sayıp sevmeyi buyurdu. Onlar insanlığın geleceğidir. Sonya bu sözler üzerine ellerini ovuşturup hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Peki ne yapmalı? Ne diye sordu. Ne mi yapmalı? Acı çekmeyi göze alarak yıkılması gereken ne varsa yıkıp geçeceksin tek seferde. Ne oldu? Anlamadın mı? Olsun, anlarsın. Özgürlük ve iktidardır çözüm. En önemlisi de iktidar. Titreyen bütün varlıklar ve bütün karıncalar üzerinde egemenlik kurmak. İşte hedef bu. Bunu unutma. Bu sana vasiyetimdir. Belki de son konuşmamız bu. Yarın gelmezsem zaten kendin duyarsın her şeyi. İşte o zaman bu sözlerimi sakın unutma. İlerleyen zamanlarda, yıllar sonra da olabilir bu, bu sözlerimin nasıl hayati bir anlam taşıdığını anlarsın. Eğer yarın sabah gelirsem, gelebilirsem, Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söyleyeceğim. Hoşça kal.
Peki Raskolnikov dışında da biraz önce söylediğimiz gibi sadece bu cinayetin etrafında dönmüyoruz. Aslında bir sürü yeni başka karakterler de girip çıkıyor romana. Sizin bu karakterler içinde en ilginizi çeken ve sizin için anlamı büyük olan, romanda da anlamı büyük olan hangi karakterler var mesela?
Sofya var tabii. Tabii ki yani o Sofya kurtuluşun. Zaten Sofi isim de öyle. Yani bizim Ayasofya gibi bilgelik, saflık, kutsal bilgi. Şimdi orada bir arınma buluyor kendisine onunla birlikte. O bakımdan tabii iki baş karakter diyelim. Fakat şunu da gözden geçirmek lazım. Toplumun her kesimini anlatıyorlar. Toplumdaki her tartışmayı anlatıyorlar. Rus romancılar. Fakat bunu didaktik bir şekilde yapmıyorlar. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin Jdanov'la saplandığı gibi sosyalist realizm gibi bir amaçlı roman, politik roman değil bunlar. Zola ve Icke gibi Germinal falan gibi didaktik de değil. Daha doğrusu realist de değil. Realist roman dediğimiz naturalist roman da değil bunlar. Bunlar düş dünyasıyla örülüyor, ruh çırpınmalarıyla örülüyor. Fakat bütün bunları birey üzerinden okurken toplumu da o bireye etki yaptığı kadar anlıyoruz. Dolayısıyla da en doğru anlama biçimi oluyor. Çünkü yani bir Türkiye toplumunu bugün kalkıp analizler yapmak işte milli gelir şu kadar köyde bu kadar bilmem ne diye anlatmak da mümkün. Ama bir de insanlardaki yansıması bize neler hissettiriyor? Bizler nasıl düşünüyoruz? Neler tartışıyoruz? Bunu hissettirmesi çok önemli. O bakımdan ben hep ulaşılmaz bir doruk olarak görüyorum 19. yüzyıl Rus romanını. Anna Karenina da mesela ulaşılmaz bir aşk hikayesi. Ama orada da mesela toplumun bütün katmanları ve o toplumun heyecanları, içindeki politik akımlar, her şeyi biliriz orada. Yani onu da verir bize aşk romanı olmasına rağmen.
Ey dinleyici, sakın aklın karışmasın bu arada. Sonya ile Sofya aynı kişi, hatta Sonechka da o. Sonya, Semyonovna, Marmeladova. Bir Rus romanı okurken ya da dinlerken karakterlerin en az üç farklı şekilde anılmasını doğal karşıla, dikkatini topla. Rodion ve Raskolnikov da aynı kişi mesela. Ya da Avdotya Romanovna ile Dunya ya da Dunechka'da. Siz bilirsiniz zaten bunu da ben yine de yanlışlık gibi mi algılanır acaba diye bir panik oldum. Tekrar not düşeyim dedim. Suç ve cezanın insan ruhunun derinliklerinde, karanlıklarında gezindiğini söyleyip duruyoruz. Ama toplumsal hayattan ve sorunlardan azade değil elbette roman. Sarsıcı değişikliklerden geçiyor bu sırada Rusya. Yoksulluk, sert hayat koşulları almış başını gitmiş. Devrim kapıda. Görüşler hızla değişiyor. Bir yanda geleneksel anlayış, diğer yanda yepyeni ve modern bir dünya. Çarlık Rusyası da nasibini alıyor modern görüşlerden, yeni hayat anlayışından. Suç ve cezanın kahramanları bazen kadın erkek ilişkilerinde özgürlüğü tartışıyorlar, bazen kadın haklarını, toplumun iyiliği için öldürmek mübah mıdır sorusunu da, refaha ulaşma yollarını da.
Suç ve ceza kavramı kadar ekonomik refah adına bireyselleşen bir toplum mu, yoksa birbirine geleneksel anlamda destek olmayı sürdüren bir toplum mu ikilemiyle de karşı karşıyayız.
Evet, tabii. Şimdi Bışır Rus romanlarında da ayrıldıkları yönler var ama hepsinin bir yerden bir geliri olması lazım. Çünkü Dostoyevski çok büyük para sıkıntısı çekmiş olan bir adam. Şimdi o Petraşevski grubunda, yani tesadüfen katıldığı bir grupta işte idama mahkum edildi. İdamdan son anda bir afla kurtuldu. 10 sene Sibirya'da dayak yedi. O soğuk korkunç yerlerde hayatını geçirdi. Ve epilepsi hastası. Ve para, pul da yok çünkü o dönemde bir de hapis var. Yani borcunu ödeyemezsen. Durmadan tefrika yazıyor gazetelere, yetiştirmeye çalışıyor ama olmuyor. Geliyorlar arada bir hapse koyuyorlar falan. Acz ediyorlar. Korkunç bir şey. O en son karısıyla evlenene kadar hiç düzelmemişti. Şimdi bu kadar para sıkıntısı içinde olan insanlar paradan elbette ki bahsederler. Ya hırsızlık olarak bahsederler, ya açgözlülük olarak bahsederler, ya da bir gelirleri olması gerekir. O dönemin Rus toplumuna göre, hani bir yerde bir babadan kalmış bir çiftlik varsa, onun işte odunundan, ekininden, şusundan, busundan belli bir yıllık irat sağlarlar. Eğer bu irat yoksa çok zor duruma düşerler. Çünkü Tolstoy mesela kont olduğu için bu sıkıntıyı çekmedi. Turgenev zengin olduğu için hiç çekmedi. Ama Dostoyevski çok çekti. Onun için romanlarında bu para meselesi, hırsızlık ya da para ya duyulan açgözlük, tamahkarlık daha önemlidir Dostoyevski'de. O yardımlaşma ise yani işte dağılmakta olan bir toplumda. Aynen bizdeki gibi çok daha sıkıyken bu bağlar, aileler, yardımlaşmalar, dostluklar yavaş yavaş o moderniteyle birlikte onlar da dağılıyor. Yani insan insanın kurduğu haline geliyor bir parça. Onu da görebiliyoruz tabii. Yani işte bunların tamamını anlatabilmek çok büyük ustalık.
Evet, mesela karakterlerden biri aracılığıyla da aslında bireyselleşmekten yana olan biriyle tam tersini savunan bir başka karakterini de bu konuda tartıştırıyor hatta.
Toplum nehrinde bir balık gibi. Yani neler konuşuluyor, neler tartışılıyorsa o toplumun o günkü duyguları neyse, durumu neyse onu anlıyorsun. Yani bugün mesela öyle bir roman yazılmış olsa Türkiye'de, Türkiye'nin şu gün tartıştığı meselelerini, din meselelerini, şiddetin artmasını, kadına bakış falan hepsini görürüz. Bunu yapmak illa sosyalist romancı ya da sosyalist realizm olmak değil. Zola naturalizmi de değil. İşte oradan çok güzel bir niş yakalamış bu Rus romancıları. Yani insan var, kanlı canlı etli, aşkıyla, yaşamıyla, duygularıyla.
Zülfü Bey bugünün Türkiye'sinde suç ve cezayı yazmaktan söz etti ya, bu fikir cazip geldi birden. Günümüzü, bu ülkeyi ve kendi hikayelerini yazıyor elbette yazarlarımız. Ve hepsi bize bu toplumla, çağımızla ilgili çok şey söylüyor. Ama suç ve cezanın onların deyimiyle Rusya anayla ilgili değil de Türkiye anayla ilgili versiyonu ilginç olmaz mı? Zaman 21. yüzyıl, yer Türkiye. Raskolnikov da Ahmet, Mehmet ya da Süreyya. Hadi küçük bir hayal arası. Herkes yazsın kafasından suç ve cezasını. İtirazlarınızı duyar gibiyim. Türkiye anı olmaz. Olsa olsa baba olur diyorsunuz değil mi? Erkek egemen toplumuz biz ne de olsa. Şaşılacak şey ama gitgide de dozu artıyor erkek egemenliğinin. Peki ya bugün ve burada da balta olur muydu cinayet aleti? Raskolnikov'un baltası, o çağın insanının, içinde bulunduğu koşulların sertliğinin de bir simgesi bana kalırsa. Ya bugün, bu sertlikte? Tamam o sularda yüzmüyoruz. Erkek egemenliği ve çağımıza hakim olan nobranlık konularını kapatıyoruz. Hayal arasına da son veriyoruz. 19. yüzyıla dönüyoruz. Ve Dostoyevski'ye.
Dostoyevski kahramanlarına biraz önce de söyledik hep psikolojik açıdan bakıyor. Çift kişilik temasını öne çıkarıyor. Yani insanın içindeki akla karayı da diyebiliriz belki buna. Kaderine razı kadın karakterler yaratıyor biraz da sanki. Karamazov kardeşlerde de olduğu gibi baba meselesi de çok sık çıkıyor karşımıza. Tüm bunların Dostoyevski'nin geçmişiyle de çok ilintili olduğu söyleniyor zaman zaman. Siz nasıl bakıyorsunuz onun yaşamıyla edebiyatı arasındaki ilişkiye?
Şimdi babasıyla arası iyi değil. Babasının ile çok önemli bir ruhi meselesi var. Ve babasının hatta bu teknik okulda okurken babasının ölmesini diliyor. Sürekli içinden bunu diliyor. Sonra bir haber geliyor. Babası sahiden ölmüş. Bu sefer de onu ben öldürdüm duygusuna kapılıyor. Yani benden dolayı oldu bu diye. Yani Dostoyevski talihsiz de bir adam. Hastalıklarıyla, egzantrik. Sonra politik görüşleri de doğru değil. Oradan oraya savrulan bir adam. Mesela o dönemde meşhur bir Osmanlı-Sırp harbi var. Sırp isyanı. Burada tabii bütün Slav ruhu Slavlardan yana duruyor ve bugün bizim aynen bizim ülkemizde olduğu gibi işte Türkleri canavarlaştırmaya çalışıyor. İşte süngülerin ucuna takılmış bebekler, hamile kadınların karnını yaran Türkler, Mürkler falan. Dostoyevski de bunların başında. Dostoyevski çok ateşli milliyetçi yazılar yazıyor. Hatta bu Konstantin niye de Konstantinopolis'te bizim olmalı, bu bırakılmaz bunlara diyor. Hatta diyor Yunanlara da bırakılmaz diyor. Bu tamamen bizim olmalı diyor. Şimdi böyle bir milliyetçilik, yanlış düşünceler. Buna karşılık Tolstoy müthiş akılcı. Aynen bizde olduğu gibi ya diyor böyle şey olur mu? İnsan olarak bakalım. Savaş kötü bir şeydir. Yani iki tarafta kötü şeyler yapar falan diye ama da vatan haini ilan ediyorlar. Klasik tabii bildiğimiz şeyler. Dolayısıyla Dostoyevski böyle oradan oraya sürüklenen ve o dönemde gerici rol oynayan bir kişi. İlerici gençler, ilerici aydınlar tarafından sevilmeyen bir kişilik. Fakat sonra bir gün bir Pushkin üzerine bir konuşma yapıyor. O Pushkin konuşması ömrünün sonunda onun toplumla tekrar barışmasını sağlıyor. Çok büyük bir başarı kazanıyor. Toplumla tekrar barışmasını sağlıyor. Yani zamanla yaşarken aşırı eleştirilmiş, aşırı hırpalanmış. Hem devlet, hem toplum, hem okur, hem dergiler, hem polisler tarafından bayağı hırpalanmış bir adam Dostoyevski.
Kumar tutkusu da var.
Kumar tutkusu da var. O kumarbaz, işte o çeşitli aşkları var. 3 tane şeyi var, aşkı var. Çok en sonunda Anna'yı bulana kadar gerçekten çok huzursuz bir hayat yaşıyor. Ama Anna düzeltiyor onu. Kumarbaz romanını yazdırırken o bir talebeydi biliyorsunuz. Onu çabuk teslim etmesi lazım tabii borçlarına karşı. Yazmaktansa ben böyle dolaşarak söyleyeyim, o yazsın diyor. En sonunda da romanın sonuna doğru gelirken işte böyle bir yaşlı yazar var. Genç bir kıza kapılıyor. Ona teklif edecek, ne demesini istersiniz diye.
Romantik bir açılma yöntemi olarak.
Evet, evet, gayet güzel bir açılma. Ona yakışır bir açılma. Evlendiler ve Anna onun kitaplarını düzene soktu, bastırdı, borçlarını ödedi, yayın evi anlaşmalarını düzenledi. Hayatını hakikaten son yıllarında çok güzel bir hale getirdi o yaş farkına rağmen. Anna onun için büyük bir kişilik.
Dostoyevski'yi ne kadar konuşsak bitiremeyeceğimiz açık. Hep bir şeyler eksik kalacak. Suç ve Cezayı ise bütünüyle anlatmayı hiç istemem zaten. Umarım size onu okumak ya da dinlemek isteyecek kadar bir esinti taşıyabilmişizdir. Yazarın daha kısa kitaplarından da başlayabilirsiniz elbette. Onun yazarlık hayatının başlangıç noktasından, insancıklardan mesela. Ama muhakkak gelin Suç ve Cezaya ve tabii Karamazov kardeşlere. Bir yazarın külliyatını okumak, onunla ve yaşadığı zamanla, coğrafyayla ilgili o kadar çok şey söylüyor ki, edebiyatın geniş topraklarında çağları, kıtaları, halkları aşıp çoğalıyorsunuz sanki. Hem ne demiş büyük şair Cemal Süreyya? Dostoyevski'yi okudum, ondan sonra hiç huzur kalmadı bende.
Sizin favori Dostoyevski romanınız Suç ve Ceza mı yoksa favoriniz farklı mı?
Valla o kadar zor ki çünkü Dostoyevski'den çok fazla şey seviyorum ben. Romanları, hikayelerinden bazıları bazen öne çıkıyor, bazen bu öne çıkıyor. Ben aslında Dostoyevski'nin dünyası. Dostoyevski'nin yarattığı dünyayı. Onu komedyen gibi yani böyle bir içinde yüzlerce insanı hareket ettirdiği o dünyayı çok seviyorum. O bakımdan tek tek ayıramam. Sanki hepsi de birbirini tanıyor gibi zaten o karakterler.
Doğru, hepsi bir ailenin üyesi gibi sanki, değil mi?
Geçen yıl Dostoyevski'nin 100. doğum yıl dönümü. Benden de işte bu Pushkin Enstitüsü bunu kutlayacak. Çok büyük kutlamalar olacak, anılacak. Benden de bir yazı istediler. Yazdım, gönderdim. Orada yer alacak. Yani gelecek yıl çok Dostoyevski ile çok meşgul olacağız gelecek yıl.
Yaşasın.
Yaşasın. Ya, doğru.
Evet efendim. 200. yıl kutlamalarını külliyatı tamamlayarak bitirmek için önümüzde bayağı zaman var bana sorarsanız. Kah okuyarak, kah dinleyerek Dostoyevski'nin dünyasına girmek ya da hatırlamak ne güzel olur, öyle değil mi? bölümün esas kızı Suç ve Ceza artık teliften düşmüş bir klasik olduğu için Türkiye'de aralarında Can, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın da olduğu birçok yayın evi tarafından yayımlanıyor. Ben tekrar okurken Doğan Kitap baskısını tercih ettim. Çünkü Zülfü Livaneli o kitaba ön söz yazmıştı ve bu versiyonun seslendirilmiş halini Storytel'de bulmak da mümkün. Kah okudum, kah yürürken Umut Tabağan sesinden dinledim. Kitabı Rusça'dan Özlem Asil Türk çevirmiş. Yazarın külliyatını okumak isteyenler için biraz önce sözüne ettiğimiz iki yayın evine, yani Can Yayınları ve İş Bankası Kültür Yayınları'na başvurabilirsiniz. Yani Suç ve Ceza'yı Tolstoy'un yazdığını iddia eden yayın evlerinden uzak durun Allah aşkına. Gözlerimle görmedim hoş. Sosyal medyanın yalancısıyım. Bölüm konuğumsa Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biriydi. Tabii aynı zamanda müzisyen, senarist, yönetmen ve bir zamanlar politikacı olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Sevgili Zülfü Livaneli ile elbette camiadan tanışıyorduk ama ben Doğan Kitap'ta yöneticilik yaparken Serenat'la onu yayın evinin renklerine bağlamak zevkini tatmıştım. Çok da güzel olmuştu. Şimdi ikimiz de Doğan Kitap'la yollarımızı ayırdık ama dostluklar baki. Zülfü Bey'in kitapları artık İnkılap Yayın Evi'nden çıkacak. Konstantiniye Oteli ile başladılar, son adayı da yayınladılar. Ama yazarın Mutluluk, Engereğin Gözü, Arafat'ta Bir Çocuk, Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm, Leyla'nın Evi, Kardeşimin Hikayesi, Huzursuzluk ve Sevdalım Hayat gibi eserleri hala Doğan Kitap baskılarıyla raflarda. Şimdilik.
Dostoyevski, Raskolnikov'u yazarken yalnız Raskolnikov'u yazmıyor. Evrensel insanlık meselelerinin, insanın içindeki o karanlığın, suç eğiliminin derinliklerine iniyor. Mesela Freud, Dostoyevski tarihin en büyük psikiyatrı ilan etmişti. Yani Dostoyevski olmasaydı belki Freud da olmazdı. En güzel gene Anna Dostoyevski'nin sözleri anlatıyor. Çünkü Anna genç bir kadın. Dostoyevski öldüğü zaman mezar başına gazeteciler soruyorlar. Çok gençsiniz, yeniden evlenirsiniz herhalde diyorlar. Hayır diyor. Niye diyorlar? Ya diyor, Dostoyevski öldü. Tolstoy da çok yaşlı. Dünyada başka erkek var mı sizce diyor.
Ben Okurum'un Dostoyevski ile başladığı yeni sezonunun ilk bölümü bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com. Ve son sözü Suç ve Ceza'ya bırakıyoruz. Bu şekilde nasıl devam edeceksin yaşamaya? Neyle yaşayacaksın? Diye bağırdı Sonya. Böyle yaşaman mümkün mü? Annene nasıl anlatacaksın bunları? Onlar ne olacak? Ama ne saçmalıyorum ki ben. Zaten annenle kız kardeşini terk ettin. Fırlatıp attın onları. Fırlatıp attın. Ah Tanrım! Diye haykırdı. Bunları zaten sen de biliyorsun. Ama insan bir başına nasıl yaşar? Şimdi ne yapacaksın? Çocuklaşma Sonya, dedi Raskolnikov sakin bir ses tonuyla. Beni neyle suçlayacaklar ki? Neden gidiyorum? Onlara ne diyeceğim? Bütün bunlar bir yanılsama. Kendileri milyonlarca insanı yok ediyorlar. Bunun da iyilik olduğunu sanıyorlar. Hepsi aşağılık birer haydut. Sonya, gitmeyeceğim. Ne diyeceğim onlara? Onu öldürdüm, paraları almaya cesaret edemediğim için taşın altına sakladım mı diyeceğim, dedi gülerek. Tek yapacakları şey benimle dalga geçmek ve paraları almadığım için aptalın biri olduğumu söylemek olacak. Hem aptal hem ödlek diyecekler bana. Hiçbir şeyden anlamaz onlar Sonya. Anlayacak kapasitede değiller. Ne diye gideyim? Gitmiyorum. Çocuklaşma Sonya. Kendine eziyet ediyorsun, dedi Sonya. Umarsızca bir yakarışla ona uzattı ellerini. Belki de kendime haksızlık ediyorum, dedi Raskolnikov dalgın dalgın. Belki de ben hala bir insanım. Bit değilim. Ve kendimi yargılamakta acele ediyorum belki. Hala savaşımı veriyorum.